neyse adımız bile
yemek
uyumlu
yere,
için.
Yemek yere hazırlayalım, güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, bir aylık kısa bir ara verdik programımıza. Bir aylık kısa bir tatilin hemen sonrasında siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşmanın mutluluğuyla merhaba diyoruz sizlere ve hepinizi programımıza davet ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak yönetmen Tolga Kayhan stüdyo konuğumuz olacak. Fransa'da yaşıyor kendileri. Göç ve başarı hikayesini anlatacak bizlere. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye geliyorlar. Gümrükte bir takım sorunlarla karşılaşabiliyorlar zaman zaman. İşte o sorunlarla karşılaşmamaları için neler yapmaları gerektiği konusunda kendisinden bilgi alacak. Hayatın Sesleri başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Vay benim efendim, efendim servi bürendim. Vay benim efendim, efendim servi bürendim. Karanfil olacaksın, sararıp solacaksın. Ben hakime danıştım, sen benim olacaksın. Vay benim efendim, efendim servi bürendim. Vay benim efendim, efendim servi bürendim. Servi bürendim. Vay benim efendim, efendim servi bürendim. Vay benim efendim, efendim servi bürendim. Vay benim efendim, efendim servi bürendim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yönetmen ve oyuncu Sayın Tolga Kayhan stüdyo konuğumuz. Sayın Kayhan hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz sevgili dinleyicilerimiz Sayın Kayhan Fransa'daydı. İstanbul'da bir filmi çekti. Tam memleketine dönecekken yakaladık. Doğru
evet,
mu?
Aynen öyle. Güzel bir sürpriz oldu.
Bir anlatır mısınız o sizi nasıl yakaladığımızı?
Şimdi ayın birinde falan Temmuz'da İstanbul'daydım. İşte 5'inde biz filme başlayacaktı Sansar sinema filmi. Tabii bu arada işte birkaç gün ön çalışmalarımız oldu. Ondan sonra filmi çektik. Dönüşte söyleme sahip Bolu'da bir mola verdik, yemek molası. Orada bir paylaşım yaptık. Şule Hanım da zaten beni önceden hani telefon aracılığıyla programa davet etmişti. Bir kısa bir programa katılmıştım. Oradan işte görünce bizi davet etti. Biz de tabii ki çok memnun olduk. Yani bugün buradayız.
Evet, biz de kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatalım. Sayın Kayhan'la bir telefon görüşmesi yapmıştık ama o telefon görüşmesi esnasında Fransa'daydı. Evet. Sayın Kayhan. İçimdeki Sızı filminin galası gerçekleşecekti Nisan ayında ve o filmle ilgili, o galayla ilgili konuşmuştuk. Biz de hazır Türkiye'ye gelmişken, hazır Türkiye'de bir film çekiyor olduğunu bilmiş ve öğrenmişken de istedik ki stüdyomuza ağırlayalım. Ve biraz aslında göç ve başarı hikayesini konuşalım istedik. Tamam. Sayın Kayhan'ın. Fransa'ya nasıl gitti, neler yaptı, bugünlere nasıl geldi sizlerle paylaşalım. Sayın Kayhan'ı sizlere daha yakından tanıtalım istedik. Biraz sizi tanıyalım Sayın Kayhan. Ne zaman Fransa'ya gittiniz, kaç yaşlarındaydınız ve sonrasında bu yönetmenlik serüveni nasıl başladı?
Evet, şimdi ben Tolga Kayhan, şu anda 44 yaşındayım. Avrupa'ya 14-15 yaşlarında gittim. Şimdi lise birden hani terk olarak gittim. Tabii oraya gidince bir şekilde dil bilmediğimiz için lise bire gidemedik. Bizi ortaokul birden başlattılar. Yani otomatikmen 3-4 senem kaybolmuş oldu. Bu da öyle olunca şimdi yaşlarım ufak, ben büyük. Tabii bir sağlayamadım yani bir...
Hani uyum anlamında
uyum,
sorun
tabii
yaşadınız.
Tabii ki sağlayamadık. Ondan sonra 1-1,5 sene öğrenim yaptıktan sonra tabii ki orada her Türk'ün Avrupa'ya gidip işe başladığı gibi biz de ufak yaşlarda. Yani ben 16,5 yaşında, yani 17 yaşında diyelim, artık işe başlamış oldum. Sektör inşaat sektörüydü. Ya inşaat sektörü olacaktı ya konfeksiyon olacaktı. Artık konfeksiyon kalmadı. Veyahut da hani Türklerin yapacağı başka bir sektör. Çünkü hani okumamış bir şekilde yurt dışına çıktığınız zaman dil de yok, ne yapabilirsiniz? İşte biz de inşaat sektörünü tabii ki girmiş olduk. 5 sene falan o sektörde çalıştıktan sonra artık işi öğrendim. İşi öğrendikten sonra kendi firmamı kurdum. Büyük bir firma oldu zamanla. 15 sene falan aşağı yukarı müteahhitlik yaptım. Bayağı bir hani güzel yerlere geldik. İşte tam her şey yolundayken bir kaza geçirdim.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ediyorum. Kaza geçirdikten sonra mecburen şirketi kapatmak zorunda kaldım. Kapattıktan sonra Alençon şehrinde yaşıyordum. Oradan kalktım, işte Strasbourg'a taşındım. Şu anda 7-8 senedir Strasbourg'da yaşıyorum. Hal böyle olunca hani benim çok eskilerden beri, hani çocukluğumdan beri bu sinema, oyunculuk sektörüne karşı bir ilgim vardı. Ama tabii bunu gerçekleştiremiyorduk. Neden? Çünkü yurt dışına çıkmışız. Orada işte hani dili öğreneceksin, geçim derdi var, işte evlendik, çoluk çocuk o falan filan derken imkansız yani. Ne zaman ki işte kaza başımıza gelince tabii o da artık hani her
şerde bir hayır vardır,
evet, evet,
derler.
Vardır. Yani bazı şeylere çok sitem ediyoruz veya kızıyoruz ama ondan sonra bir baktığımız zaman iki de böyle olmuş. Şu anda gerçekten düzeldim, iyiyim, şükürler olsun. Çok güzel, temiz bir hayatım var. İlk etapta işte konserler falan Strasbourg'da yaptım, yurt dışından sanatçılar falan getirdik. Tabii o biraz küfetli, daha böyle hani toplum alışmamıştı. Yani pek başarı sağlayamadık açıkçası. Yani kazanç yapamadık. Öyle de olunca ayrılmak zorunda kaldım. İşte ne yapabiliriz? Oyunculara şöyle bir başlayalım bakalım. Yani olabilir mi, olamaz mı? Hani bir deneyeyim dedim. Bu zamanki bir izine gelmiştim. İzine bir internet sitesinden İstanbul'da yazıldım. Ondan sonra aradılar beni. İstanbul'a gittim. Dediler işte talebin kabul oldu. Gerçi yani kim başvurursa herkesin kabul oldu. Tabii biz o zamanlar onu bilmiyorduk yani. Yani zorlu bir sektör yani. Öyle de olunca işte oradaki ilk beni hani randevuya gittiğim menajer bayandı. Böyle çok güzel beni karşıladı. Çok böyle güzel konuştu. Yani onun o teşvikiyle, konuşmasıyla tabii o da benim hal hareketlerimle beni ana merkeze gönderdi. Tabii hiç tecrübe yok. Ondan sonra işte ana merkeze gittik. Orada işte başladık. Ondan sonra 3-5 gün sonra kendimi tabii figüran olarak tabii setlerde bulduk. Yani bunu hiçbir zaman ben inkar etmiyorum. Çekirdekten başladık yani. Evet. İşi mutfağında. Gittik. Figüranlık nasıl oluyor onu gördük. Gerçekten Allah kimseyi figüran etmesin. Çok zor. Yani figüranlık çok zor. Ben orada onları yaşadım. Bana bir de bir kamçı oldu böyle. Yani dedim ki ben bu işi öğrenip karşınıza başka türlü çıkacağım. Ondan sonra araştırmalara falan başladım. İşte İstanbul'da kaldım. 6 ay bir oyunculuk eğitimi aldım. Bir oyunculuk eğitimi aldığım zaman o dönem işte senaristlerle, yönetmenlerle oturmaya kalkmaya başladık. Ondan sonra hocalarımızla, onun arkadaşlarıyla samimi olduk. İşte ünlü oyuncularla samimi olmaya başladık. Onlarla oturup kalkmaya başladık. Artık sektörü öğrenmiş oldum. Ondan sonra bir şekilde kendimi dizilerde bulmaya başladım. İşte Kurtlar Vadisi'nde Şiddet Komutanı'nı oynadım. Ondan sonra Diriliş Ertuğrul'da Selçuklu Komutanı'nı oynadım. Sözlü oynadım. Aklıma gelmeyen birçok dizide kendimi buldum. Ondan sonra tabii teklifler yoğunlaşmaya başladı. Şimdi ben yurt dışında yaşıyorum. Ondan sonra teklif geldi. Düşündüm şimdi imzalayacağım kontrat yapacağız. 1-2 senelik.
Türkiye'ye sürekli gelmeniz, gitmeniz
gerekiyor. Orada yaşamam gerekiyor. Sonuçta ben evliyim. Çocuklarım var. İşte ailem Fransa'da yaşıyor. Yani hepimiz oradayız. Anne baba kardeşlerim. Tabii şimdi düşündüm hani bir sıkıntıya düşerim, sıkıntı olur. Ondan sonra anlaşamam, işte kontratı feshetmek gerekiyor. Onları falan araştırdım, tazminat falan oluyormuş derken aslında güzel bir fırsat. Yani oyuncu çevresindeki arkadaşlarım hepsi bana kafalarını yerden yere vuruyorlar. Ya sen işte böyle fırsatlar geliyor, niye değerlendirmiyorsun? Bize böyle fırsatlar gelmiyor. Biz olsak hemen gider oynarız yani sen ne yapıyorsun falan. Bayağı bir tepki verenler oldu.
Olumsuz tepkilerle karşılaştınız.
Tabii ki. Ben de dönem dönem işte geliyordum. Geldiğim zaman menajer olsun, ajans olsun. Hani ben buradayım diyordum. Bir şey çıkarsa gidip oynuyordum. Tabii bir şey çıkması için de senin seçilmen gerekiyor. Yani yüzlerce, binlerce kişi var. Yani. Oradan seçilmek yani zor yani daha doğrusu. Ondan sonra ben dedim ki bu işi nasıl sürdürebilirim? Tabii ben hani senarist arkadaşlarım yanımda senaryo yazıyorlardı. Senaryo yazarken ben onların yanında hani bulunuyordum. Kalkıp şimdi bugün hikaye herkes yazabilir. Hayat hikayeni de yazabilirsin veya başka hikayeler de yazabilirsin. Ama bunun ardı sıra o hikayeyi beyaz perdeye sahnelerle dökmek
bir şey, değil mi?
Çok farklı bir şey. Yani o sistemi bilmek lazım. Gerçekten onun eğitimini almak lazım. Ben oyunculuk eğitimi alırken onun eğitimini de vermişlerdi. Onun yanı sıra dediğim gibi arkadaşlarım yanında yazıyordu. Ben hatta onlara müdahale ediyordum. Ya işte o sahneyi şunu eklesek, işte oradan şöyle yapsak, böyle yapsak. Ki arkadaşlarım da dedi ya sen gerçekten bayağı bir kurguluyorsun yani.
Anlıyorsunuz bu işlerden diye.
Tabii bu hani 40 senenin birikimi artık diyebilirim. Yani inşaat sektöründe bulunduğum zaman o kadar insan hani yanımızda çalıştı. Yani bayağı bir hayat hikayeleri gördük. Dünyayı çok gezdim. Gitmediğim ülke kalmadı. Tabii oradaki kültürleri de görünce tabii oralardan da bir birikim vardı. Böyle de olunca işte ufak ufak senaryolar yazmaya başladım. İşte sağa sola gösterdim. Gayet olumlu buldular. Ondan sonra benim ilk filmim Son Umut Ol. Stradot'ta çok amatör çektik onu. İçerimizdeki arkadaşları bulduk. İşte yönetmen bulduk. İşte oyuncu koçu. Ondan sonra kameraman. İşte kameraman çekenler düğün kameramancılarıydı. Ama işini güzel yaptılar. Biz onu çektik. Son Umut Ol'u gönderdik festivallere. Amerika Boston'da yarı finale yükseldi. Tabii ben hiç beklemiyordum tabii. Böyle de olunca dedik ya dedik işte onun senaryosunu ben yazmıştım. Ya dedik demek ki biz bu işi yapabileceğiz yani başarabileceğiz. Bu işlere girdiğimiz zaman karşı tarafta veya da insanların bir tepkisi de oluyor. Şükürler olsun biz bir şeyleri başardık. Bu da bize bir kamçı oldu. Öyle de olunca diğer projelere girdik. Tabii bu projeler arasında hani çevremizde yanlış insanlar da vardı. Yanlış yönlendirmeler de oldu. Ama hep tecrübe oldu işte. İşte bugünlere geldik. İşte bu Sansar benim 5. filmim. Yani uzun metrajlı olarak 2. filmim diyebilirim. Bunu da Gökmen Yıldız yönetmenimizle beraber ikimiz yaptık. Yani onunla 2. projemiz. Geçen sene Deli Seyit Flakka'yı çekmiştik. Yine aynı onun galasını yaptık. İşte bu sene de Sansar'ı çektik. Yani aslında anlatacak o kadar çok şey var ki. Biraz... Siz bir soru sordunuz, ben başladım yani.
Neyi ettiniz? Ben zaten Sansar'a doğru yavaş yavaş evet. gelelim de istemiştim. İstanbul'da hatta yayın öncesi dediniz ki tam bitirdim, memlekete geldim, akrabaları ziyaret edecektim. Siz beni yakaladınız, stüdyoya davet ettiniz. Evet. Aslında tam da böyle oldu sevgili dinleyicilerimiz. O Sansar filmini biraz dinleyicilerimizle paylaşalım. Şu an tamamen film bitti, hazır. Gösterime ne zaman girecek, izleyebilecek mi Türkiye'deki vatandaşlarımız da?
Tabii ki bizim aşağı yukarı ne kadar oldu? Bir hafta herhalde olmadı. Ben geldim işte. 70-80 kişilik bir kadroyla yaptık.
Yani bayağı çok, kalabalık kaldı.
Evet, çok güzel bir set ortamımız oldu. Tabii şimdi şöyle de anlatayım. Yani biz bu işleri yapıyoruz ama biz hani böyle büyük bir şirket, büyük bir firma değiliz. Yani biz bunları kendi çapımızda yapıyoruz. Öyle hani bunları insanlara anlatalım ki yarın bir gün hani çok aşırı talep bir şekilde sosyal medyadan yazanlar oluyor. Hani biz yaptığımız işler kendi çapımızda. Yani ünlü oyuncu falan oynatamıyoruz. Tabii ünlü oyuncu oynatmak çok büyük maliyetli. Bugün şunu diyebilirim. Ülkemizde gerçekten bakıyoruz mesela 7-8-10 tane ünlü oyuncu oynamış ama film gişe yapmamış. Zarar çok var. Yani ben olayı şöyle düşünüyorum. Film güzel olsun, oyunculuklar güzel olsun, hikaye, anlatım güzel olsun. Aslında sanat ağırlıklı filmleri daha çok seviyorum. Bu Sansar sanat ağırlıklı değil, daha çok böyle polisiye, gizem tarzında bir film yaptık. Yani işte Sansar filmi de böyle çok gizemli, polisiye, çok ters köşe olan yani filmi iki defa, üç defa izlenebilecek bir şekilde Gökmen hocamız yazdı bunu. Ben ondan da tabii ki çok şeyler öğrendim. Yani birebir yönetmenliği asıl o bana öğretti diyebilirim. Yani şu anda işte kendi filmlerimi yapıyorum yani.
Emeğinize sağlık. Kadroyu peki nasıl oluşturdunuz? Kimleri tercih ediyorsunuz o kadroda? Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ortamı nasıl oluşturuyorsunuz?
Tabii şimdi bizim kemik kadromuz var aşağı yukarı. Bir de o kadar bir bu 4 senede bir çevre yaptık ki inanılmaz derecede yani artık yani ülkemizin bırakın yurt dışından her taraftan yazıyorlar hani gelelim işte oynayalım gibilerinden. Tabii biz kendi daha çok kadromuzu tercih ettiğimiz için ki onlar da zaten bize destek amaçlı geliyorlar. Şimdi bugün tabii ülkemize bir film yapmak çok büyük maliyetlere mal oluyor. Hani insanlar şöyle zannediyor işte çok paraları var. Bu işe getirip para yatırıyorlar ve filmi çekiyorlar. Aslında madalyonun diğer yüzü öyle değil. Şimdi biz dediğim gibi kendi çapımızda yapıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız sağ olsunlar hepsi geliyorlar bize destek veriyorlar. Yönetmenimiz işte hani benim kendi yaptığım filmleri de Gökmen Yıldız hocamız buradan ona selamlarımı gönderiyorum. Montajlarını o yapıyor, müziklerini olsun. Yani oluşumu kendi içimizde yaptığımız için çok düşük maliyetlerle biz bu işi gerçekleştirebiliriz. Yoksa zaten yani bir film yapmak 500 binden başlıyor. 1 milyon yani 1,5 milyon, 3 milyon yani sonu yok tabii ki. Hani biz böyle yaptığımız için yani bir şey yakalamışız. O çizgiden gidiyoruz. O yüzden yaptığımız işler düşük maliyetli ama insanlara mesaj buradan verebiliyoruz. Geçen sene Deri Seyit Frakka'da biz hatta Kartal'da bunun galasını yaptık. Emniyet müdürü geldi. Oranın valisi geldi. Ondan sonra değişik partilerden insanlar geldi. Yani salon 500-600 kişilikti, fulldu. Sosyal içerikli bir mesaj veren bir film olduğu için bayağı bir katılım oldu. Yani yaptığımız işlerde sonuçta bir mesaj verebiliyoruz.
Peki Türkçe olarak mı çekiliyor filmler yoksa hani Fransızca olarak da çekilip yine Fransa'da da gösterime girecek mi?
Şimdi içimdeki sıza biz onu hem Türkçe hem Fransızca yaptık. Buradaki yaptığımız filmler tabii ki Türkçe. Şimdi benim yeni bir projem var. Umut Kapısı. Kendim yazdım. Bitti. İşte o Cannes Film Festivali'ne göndereceğiz. Şimdi artık 5. filmi yaptıktan sonra 2 kısa, 1 orta, 2 de uzun yapmış oldum. Artık böyle büyük festivallere gönderecek tava geldik diyelim yani. Getirdik kendimizi. Ha tabii şimdi Cannes Film Festivali'ne bu Umut Kapısı'nı göndereceğiz. Hani orası çok büyük bir dünya çapında bir festival olduğu için pek şey beklemiyorum açıkçası. Bir derece beklemiyorum ama ne olur mesela senede bir film göndeririz. bu sene göndeririz, bir dahaki sene göndeririz, ondan sonraki sene göndeririz. Yani ileride belki bir gün bir şeyler olabilir ama buradaki amaç şu, biz oraya filmi gönderdiğimiz zaman aşağı yukarı seneye Mayıs ayında standlar açılacak. Ben ne olacak? Strasbourg'dan Cannes'a gideceğim. Oradaki dünya çapındaki yönetmenlerle tanışacağız, oyuncularla tanışacağız. Ki Türkiye'den gelen Türk yönetmenler falan da oluyor, Avrupa'dan gelen Türk yönetmenler falan da oluyor. Yani onlarla da bir komünikasyonum olacak. Yani yarın bir gün daha büyük işlere ikinci bir adım atmamız.
Aslında en basitinden tabii. Tolga Kayhan bir Türk adı oraya isim olarak gidecek.
Tabii ki ülkemizi temsil edeceğiz.
Ülkemizi temsil edeceğiz yani. Ve en önemlisi o filmin ismi de yine Türkçe. Türkçe tabii. isimli bir film orada jürinin önüne bir şekilde gelecek. Dediğiniz gibi hani ne zaman başarı gelir, ne zaman o Cannes Film Festivali'nde inşallah evet. birinci olursunuz onu belki zaman gösterecek ama siz o çabayı gösterdiğinizde, o Türkçe isimleri gönderdiğinizde bence o bile çok kıymetli bir başlangıç.
Ya, tabii ki şimdi hani niye yurt dışında yaşayan bir Türk kalkıp yarın bir gün bir ödül almasın? Hı hı. Tabii olabilir, olmayabilir. Yani biz yaptığımız emekleri, çabalarımızı tabii ki göstereceğiz. Artık takdir onlarındır. Hani dediğim gibi amaç o atmosferi yaşamak, o ortamı yaşamak. Yani ülkemiz adına kalkıp birilerinin orada bizleri temsil etmesi de tabii ki amaç budur. Öyle düşünüyorum işte. Umut kapısı da şöyle kısa da çok bahsedeyim.
Konusundan.
Şimdi dediğim gibi ben 30 senedir yaşadığım için Avrupa'da yüzlerce hikaye var. Yani bazen düşünüyorum hani hangi hikayeyi filmde işleyeyim diye. Şimdi bu Umut Kapısı çok farklı bir hikaye. Çok aile dramı, öyle diyeyim. Dramatik, sanatsal bir film. Yurt dışına çıkan bir gelinin yaşadığı gerçekten dramatik olayları anlatıyor. Yurt dışına çıkıyor, işte eşi 6 ay sonra ölüyor. Öldükten sonra işte onu kardeşine veriyorlar. Derken ondan da ayrılıyor. Yani bir sürü işte kuzenleri, babası Avrupa'ya önceden çıkmış, onu bulmak için de gitmiş oluyor. Gerçek yaşanmış hayat hikayesini kaleme dökmüş de. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin acıyan yaraları. Tabii yurt dışına çıkıp çok iyi yerler gelmiş insanlarımız da var. Ama biz tabii şey yönünü daha çok göstermek istiyoruz. Kısaca böyle işte konusu. Bakalım işte şimdi İstanbul'da düşünüyordum bazı sahneleri çekelim, nasip olmadı. Şimdi Kulu Beş Kardeş Köyü'nde Türkiye sahnelerini çekmeyi düşünüyorum hazır buradayken. Filmi %10'u burada çekmiş olacağız. Yani burada annesinin, babasının işte köy hayatını, telefon konuşmalarını onları çekeceğiz. Geri kalan tabii %90'ını Fransa ve Almanya'da düşünüyoruz.
Hı hı. Sayın Kayhan sizi kutluyorum öncelikle.
Çok teşekkür ederim.
Azminiz için ve istediğiniz yolda çabalamak için elinizden gelen tüm gayreti sarf ettiğiniz için hem sizi hem de tabii ki ekip arkadaşlarınızı inşallah Sansar filmini Türkiye'de izleme şansına da sahip
i̇nşallah,
oluruz. Yurt dışında da yayınlanacak mı, vizyona girecek mi?
Şimdi şöyle anlatayım. Biz bu Sansar filmini dağıtımcı firmayla anlaştık. Bizim bu ilk sinemaya girecek filmimiz diyebilirim. Eğer bir aksilik olmazsa 20 Ekim olması lazım. 20 Ekim'de vizyon tarihi. Sinemalarda yayınlanırsa tabii ki ülke çapında her tarafta olacak. Yurt dışında da tabii ki olabilir. Hayırlısı diyelim. Yani olmazsa da yapacak bir şey yok diyelim. Yani.
Olmazsa da inşallah Cannes Film Festivali'nde
inşallah diğer
başarılarınızı duyarız, i̇nşallah. Okuruz. Yine sizi tabii ki programımızda konuk etmekten de çok büyük mutluluk duyarız.
İnşallah.
Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hayat hikayenizden bahsettiniz. Gençlere örnek
evet.
teşkil edecek o başarı hikayenizi anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için.
Vallahi ben teşekkür ediyorum. Hani benim programımıza davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Çok keyifli bir program oldu.
Bizim için de öyle oldu. Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, yönetmen ve oyuncu Tolga Kayhan stüdyo konuğumuzdu. Aslında Fransa'da yaşıyor ama Türkiye'ye de ara ara geliyor ve filmlerini hem Türkiye'deki farklı şehirlerde, farklı sahnelerde çekiyor hem de Fransa'da son Sansar filmiyle onu izleyeceğiz, onu ve ekibini izleyebileceğiz. Ve bugün programımızda göç hikayesini ve aynı zamanda başarı hikayesini paylaştı bizlerle. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğu, stüdyomuzda olduğu ve verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
kırık dökük şu kalbimde. Kederimsin, sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde tükenmeyen ümidimsin. Her anı birlikte yaşamak dururken elimizde. Nasıl bir zamana, ne günlere kaldık ikimizde. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam. Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe kalka çare bulur, herkes kendi hesabına. Benim gönül bahçem ateşlere döndü, harap oldu bu yangın. Her şeyi küllere döndürdü, öyle durdu. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kahrolurum yokluğunda yaşayamam.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Yurt dışından vatandaşlarımız Türkiye'ye geliyorlar. Burada akrabalarını ziyaret edecekler ama onlara hediye de getirmeyi arzu ediyorlardır diye düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de olanlar genelde yurt dışından gelenlerden hep hediye bekler. Çünkü o farklı kültürün farklı eşyalarına onlar da sahip olmak ister ama gümrükten geçerken bir takım sorunlarla karşılaşılabilir. İşte tam da bu noktada biz o sorunlarla karşılaşmamaları için neler yapabilirler, bu konuyu konuşmak istiyoruz sizinle.
Evet, bizler hediyeleşmeyi severiz, hediye alıp vermeyi severiz. Dinimizde bile hediyeleşmek sünnettir. Evet. Yani o nedenle insanları sevindirmek, hele hele yurt içi, yurt dışı uzun süreler birbirine hasret kalan insanların o hasretliklerini işte aldıkları küçük hediyelerle birlikte gidermeleri, gönülleri kazanmaları. Özellikle işte ben çocukluğumu hatırlıyorum. Almanya'da işte teyzelerim, amcalarım olurdu. Dört gözle yaz aylarını
acaba
beklerdi.
Acaba ne getirecekler?
Acaba ne getirecekler? İşte o dönemlerde çikolata inanılmaz makbuldü. Çünkü çok üretim yoktu Türkiye'de. Oyuncak arabalar inanılmaz makbuldü. Şimdi çok şükür ki ülkemizde her şey var aslında. Ama o dönemlerde o çocukluğun hasreti hem amcalarımızı, halalarımızı, teyzelerimizi özlem. Hem de onların getirecekleri böyle hediyelerle. Mesela bazen 2 yıl üst üste yakınlarımız gelemezdi. hani her yıl gelmek masraflı olurdu, evet, ya eskiden, evet, daha, evet, çok masraflıydı, işte uçak yoktu, arabalarla gelinir gidilirdi o yollarda. Gelemeyeceklerini öğrendiğimizde işte çok üzülürdük. Çünkü işte onlar gelirken bize hediyeler getirecekti. İşte şimdi günümüzde tabii o kadar geniş imkanlar sağlandı ki hem hava yolları, ulaşım, teknoloji o kadar gelişti ki ve bu çerçevede de özellikle hediyeleşme yine büyük anlam taşıyor. Ama gelirken, giderken işte gümrüklerde nelere dikkat edeceğiz? Hı hı. Yani aslında bunun yasada, gümrük kanununda bir tanımı var. Gümrük mevzuatımız der ki ticari nitelik arz etmeyen, belli bir sayıyı geçmeyen ya da değeri belli bir miktarı geçmeyen, sadece hediye amaçlı olarak getirilen, yolcu beraberinde getirilen eşyaya biz yolcu eşyası ya da kişinin kişisel eşyası olarak bakıyoruz. Yani kişinin hem kendi kullandığı ama bir taraftan da hediyelik olarak getirmiş olduğu ticari mahiyette olmayan, yani ticari nitelik taşımayan eşyalar aynı zamanda hediye kapsamına giriyor ve gümrükte sıkıntı yaşanmıyor. Hı hı. İsterseniz bu ticari mahiyette olmaması özelliğini biraz açalım. Yani nedir ticari mahiyette olmayan? Şimdi mesela kol saati getirebilirsiniz. Kendi kolunuzda vardır bir tane, iki tane, üç tane kol saati yakınlarınız alabilirsiniz. Ama 50 tane kol saatiyle yurda girmeye hediyelik getirdim demek isterseniz o takdirde bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Ya da işte bir tane cep telefonunu hediye olarak getirebilirsiniz kendi telefonunuz dışında. Hı hı. Yani biz zati eşya diyoruz, kişinin kendine kullanımına ait olan eşya. Bunun dışında bir tane telefon getirebilirsiniz ama 15 tane, 10 tane, 20 tane telefon getiremezsiniz. Bu hediye kapsamını aşıyor. Bu nedenle dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye giriş yapılırken Türk gümrüklerinde bu sıkıntıyı sıkça yaşıyoruz. Hı hı. Bu nedenle dinleyicilerimizin buna özellikle özen göstermesi gerekiyor. Yani yolcunun yanında taşıyabileceği eşya. Ama bir bavula bütün mesela tekstil ürünlerini doldurup getirirseniz, örneğin aynı model, aynı renk, aynı bedenden işte 100 tane koyarsanız o takdirde bu bir ticari anlam taşıyor. Hatırlar mısınız? Zamanında ülkemizde bavul ticareti dediğimiz, evet, bir ticaret, evet, vardı. İşte Türkiye'ye boş valizlerle gelenler, o valizleri işte İstanbul'da değişik semtlerdeki özel pazarlardan alarak tıka basa doldurup ülkelerine dönerlerdi. Ve bu ülkelerine döndüklerinde bunun satışını yaparlardı. İşte bu bavul ticareti dediğim şey. Hı hı. İşte aynı şekilde Almanya'dan, Fransa'dan, yurt dışından neyse gelen vatandaşlarımız da hediyelik niteliğini aşacak sayıda ya da işte miktar olarak çoğunlukta getirmemeleri gerekiyor. Aksi halde bu bavul ticareti gibi özel vergiye sokulabilir. Hani biz deriz ya, astarı yüzünden pahalıya mal olur. Öyle bir olayla karşılaşabilirler.
Peki yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımıza yönelik söylüyoruz ve Türk Gümrük Kanunu'nda geçen kuralları söylüyoruz aslında. Peki şimdi Türkiye'de yaşadılar bir müddet ve halen örneğin yurt dışında, Almanya'da, Fransa'da akrabaları var ve buradan oraya ürünleri götürmek, hediyelik götürmek istediler. Onun da kuralları yine Türk gümrük kurallarıyla mı geçerli yoksa gidecekleri ülkeye mi bağlı?
Evet, önemli bir soru. Burada tam tersine çıkışta genelde çok fazla özellik arz etmeyen durumlarda gümrüğe tabi eşyanız var mı diye sorulmaz. Ancak neler sorulur? Örneğin endemik bitkilerin tohumları, biyoçeşitliliğe ilişkin ülkemizdeki mevcut bir takım özel tohumlar, bitki tohumları, kültürel değerler, kültürel varlıklar, tarihsel değerler, bunlarla ilgili özel, mutlak Türkiye'den çıkışta özel önlemler var ve özel aramalar var. Örneğin Fethiye'ye gittiniz, turistik bir tatil yaptınız, dinlendiniz, Almanya'ya geri döneceksiniz ama Fethiye'de antik ören yerinde bulmuş olduğunuz bir testi parçasını ya da bir mozaik parçasını yanınızda alıp götüremezsiniz. bu tarihsel ve kültürel kaçakçılığa girebilir. Tarihsel kaçakçılığına buna dikkat edeceğiz. Ama onun dışında her türlü yine ticari nitelik arz etmeyen ürünleri yurt dışına da çıkarabilirsiniz. Tabii yurt dışında çıkışta her ülkenin kendine özgü bu defa gümrük giriş kuralları. Yani Türkiye'den çıkarken gümrük çıkış kuralları oluyor. Hı hı. Gittiğiniz ülkede ise gümrük giriş kuralları oluyor. Gümrükten içeriye girerken örneğin işte gıda maddeleri, bazı ülkelerde gıda maddelerinin sokulması yasaktır. Yine bazı ülkelerde tohum sokulması yasaktır.
Bu tohumu biraz açabilir miyiz? Örneğin hani fasulye gibi mi?
Evet, tabii ki tohumla ilgili konu özellik arz ediyor. Çünkü örneğin Hollanda'da laleler biliyorsunuz aslında Türkiye'den gitmedir. Evet. Şu anda Hollanda laleler ülkesi olarak bilinmesine rağmen onun asıl kaynağı Türkiye'dir. Ve Türkiye'den lale soğanlarının götürülmesi, batılı tüccarlar tarafından yurt dışına götürülmesiyle. Yine aynı şekilde Türkiye'de endemik nergis çiçekleri, değişik bitki türleri götürülebiliyor. Bunlar kesinlikle izne tabi. Eğer böyle bitki soğanlarını götürmek istediğinizde sıkıntı yaratabilir. Aynı şekilde değişik bitki türleri ya da onlardan üretilmiş olan ürünler de paraziter bir takım canlı varlıklar ya da diğer ülkeye virüs götürebilecekleri endişesiyle o ülkenin Gıda Bakanlığı tarafından yasaklanmış olabiliyor. Bizde eskiden bolca hatırlarsınız işte pastırmalar, kavurmalar, evet, sucuklar, etli ürünler, dondurulmuş ürünler.
Turşu.
Turşu, evet evet, götürülürdü. Yine halen götürülüyor, müsamahalı davranılabiliyor. Ama bunlar mutlaka zaten bagajda alınarak, yani uçakla gidiliyorsa uçak bagajında, yani şeyde değil, uçağın içinde taşıyamıyorsunuz, bagaja vermek zorundasınız uçağın altında. Bunlar gidebiliyor. Tolerans gösterilen ülkeler var, göstermeyen ülkeler var. Ama bu hususlara dikkat edelim. Özellikle döküldüğünde yanıcı, yakıcı etkileri olan kimyasal malzemeleri, ürünleri uçak kabininde zaten kesinlikle yasak bunlar. Hı hı. Ama aşağıda kargoda götürebiliyorlar. Tabii bu ülkelerin kendi iç güvenliğini ve kendi genel sağlık kurallarını korumak amacıyla da almış oldukları bir önlem. Her ülkenin kendi kuralları farklı, değişebiliyor, hı hı, farklılık arz edebiliyor.
Peki geri dönecek olursak yurt, evet, dışından geliyor vatandaşlarımız hediyelerle, ellerinde, kollarında hediyelerle geliyor. Gelsinler, hoş gelsinler, sefalar getirsinler. Peki yine gümrükte karşılaşabilecekleri sorunları konuşuyoruz. Bu kişisel eşyaya hangisi giriyor, hangisi girmiyor? Bunu biraz detaylandıralım. Tabii ilaç da var yine kullandıkları. Bu ilaç da kişisel eşya kapsamına giriyor mu?
Evet. Şimdi öncelikle kişisel eşya dediğimiz şeyler kişinin kendi kullanımına özel olan eşyalar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hediyelik türü de aslında getirilen eşyalar ortalama bir değer var. 430 euroyu aşmıyorsa, bu her yıl güncellenebiliyor, hı hı, 430 euroyu aşmayan eşyalar yolcunun kişisel eşyası sayılıyor aslında. Onun dışındaki hediyelik eşyalar yine değeri ne olursa olsun, özellikle de ticari mahiyette sayılacak sayıda olmamak kaydıyla yine onları da getirebiliyorlar. Yani demek ki 430 euroya kadar olan eşyalar aynı zamanda zaten kişisel eşya ve muafiyet kapsamında. İlaçlara gelince, ilaçlarla ilgili özellikle sıvı nitelikte olan ve 100 mililitreyi geçen
şuruplar,
işte benzeri sular veya işte içilmesi gereken sıvı mahiyetteki şeyler ve bunlar belirli saatte ve uçak kabininde alınma zorunlulukları var ise mutlak şekilde bunun raporlarıyla birlikte sunulup o raporla birlikte gümrükten geçmeniz mümkün. Aksi halde kabine vermeniz gerekir. Yani kabine alamazsınız, kargoya, aşağıya, altı, uçak altına, hı, vermek zorundasınız. Ama o uçuş esnasında saatli ve alınması gereken zorunlu bir ilacınızsa o dozajdaki, miktardaki ilacı yanınızda götürebiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Ama Türkiye'de uzun süre kalacaksınız. Uzun süre kalacağınız için de bu getirdiğiniz sıvı ilaçların miktarı da 100 mililitreyi aşıyorsa, hı hı, o takdirde uçak kabinine alınması söz konusu değil. Mutlak şekilde bunu bagaja vermeniz gerekiyor. Karayoluyla gelen ya da araçlarıyla gelen zaten dinleyicilerimizde, yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizde bu konuda herhangi bir sıkıntı yok.
Evet. Onlar, uçak için konuşuyoruz.
Evet, uçak için konuştuk ama onlar da gümrükte herhangi bir sıkıntı rastlamaması için, karşılaşmamaları için mutlaka kullanmakla zorunlu oldukları o ilacın raporlarını yanında taşıması gerekiyor. Örneğin bizim kırmızı reçete dediğimiz, yani özel reçeteye, hı hı, bağlı bir takım kullanacak
kanser ilaçları
olan,
falan,
kanser ilaçları olabilir, işte sinir ilaçları, asabiye ilaçları olabilir, yatıştırıcı nitelikte ilaçlar, hı hı, olabilir. Bunlar mutlak şekilde raporla birlikte geçirilmesi gerekir. Aksi halde gümrük kapılarında sıkıntı yaşayabilirler. Raporlarını mutlaka yanlarında getirsin,
evet,
dinleyicilerimiz.
Peki bu ilaçları, hani ilaç kapsamında olmasa da vitamin kapsamında olan ilaçları kastedeyim, hediye olarak getirilebilir mi? Örneğin işte ben kullanıyorum, çok faydasını gördüm vitamin ilacının, bana da oradan 3 kutu al getir diyebilir mi Türkiye'deki yakınları?
Evet, diyebilirler. Bu tip ilaçlar, özellikle vitamin benzeri, işte şimdi isim vermeyelim, marka vermeyelim, o tür ilaçların getirilmesi mümkün ama dediğimiz gibi yine ticari niteliği aşmayacak. Neden bunlara sınır koyuyoruz? Çaylarda bile, şekerde bile sınır getirilmiş. Örneğin yasa diyor ki mesela çikolata, hediyelik olarak getirilecek çikolata 1 kiloyu geçmeyecek diyor. Ondan sonra kahve, bunun toplamı 1 kiloyu geçmeyecek diyor. Çay, çayda bile sınır var, 1 kilogram. Hmm. Yani bunları şey yapmış. Mesela kozmetik ürünler, 600 mililitreyi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, işte esans, losyon, cilt bakım ürünleri örneğin. Bunlar 5 adedi aşmayacak. Mesela cilt bakım ürünlerinde de her bir ürün 5 taneyi aşmayacak. Yani 5'ten fazla olmayacak. Ya da çünkü toplamı 5 değil. Hı-hı. Yani bir krem vardır, losyonu vardır. Onlar ayrı. Her bir adedinden 5'er taneyi aşmayacak şekilde getirilmesi gerekiyor örneğin kozmetik ürünlerin. Bunun dışında özellikle ilaçlar konusunda dediğim gibi mutlaka reçetelerini yanlarında bulundururlarsa herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye'ye giriş çıkış yapabilirler.
Evet. Bir de evcil hayvan konusuna değinelim. En çok yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sanıyorum önem verdikleri konulardan biri. Çünkü Türkiye'de oldukları süre içinde evlerindeki o sevdikleri evcil hayvan yalnız kalacak. Onları da haliyle yanlarında getirmek isteyecekler. Getirebilirler mi? Getirebilirlerse hangi koşullarda?
Evet, şimdi tabii yurt dışında öyle insanlar evcil hayvan besliyor ki evinde iguana besleyen, timsah besleyen, yılan besleyen, fare besleyen, ne bileyim hatta aslan yavrusu besleyen, şempanze. Şimdi bunlar da normalde baktığınızda evcilleştirilmiş hayvan. Ama yasa öyle demiyor. Hayır. Hmm. Her türlü hayvanı getiremezsiniz. Bizim yasamızda sadece 3 tane sınırlama getirilmiş. Kedi, köpek, kuş. Tekrar ediyorum. Kedi, köpek, kuş. Bunun dışında evcil hayvanı getirmemiz söz konusu değil. Mevzuatımızda, gümrük mevzuatımızın 9. maddesinde evcil hayvanlar ibaresi sınırlı şekilde sayılmış. Diyor ki kedi, köpek ve kuş ile sınırlı tutulmaktadır. Ayrıca bunlarla ilgili veteriner sağlık raporu mutlaka olmalıdır. Bunun dışında kimlik belgesi olmalıdır. Kimlik belgesinden kastımız nedir? O hayvanın, kedinin, köpeğin neyse, işte aşılarının düzenli yapıldığı, adının, isminin ne olduğu, sahibinin kim olduğuna ilişkin kimlik kartları mutlaka olmalı ve artı mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş olması ve buna ilişkin son sağlık kontrolüne ilişkin belgenin de yanında bulundurulması gerekiyor. Bu sadece hava yolu değil, hava yolu, karayolu, demir yolu, deniz yolu, hı hı, hangi yolla gelirseniz gelin evcil hayvanlar için geçerli. Yani demek ki neymiş? Kedi, köpek ve kuş dışında evcil hayvan getiremiyoruz. Örneğin timsahımızı, evimizde beslediğimiz timsahı sınırlardan geçiremiyoruz.
Peki uçakta yanlarında taşıyabilirler mi yoksa bagaja vermek zorundalar mı?
Şöyle, biletleme işlemleri onlar için de ayrı. Özellikle mesela bir şey tutarında, kilosu da belli kiloya kadar bunlar getirilebiliyor. Normal insan biletinden daha pahalı. Hı hı. Yanınızda evet kabin içinde rahatsız etmeyecek büyüklükteki hayvanların da getirilmesi kabin içinde mümkün olabiliyor. Aksi halde büyüklükleri ve işte ağırlıklarına göre değişiyor. Ya da rahatsızlık verecek verip vermeyecekleri türlere göre onlar da yine aşağıda kargoda onlara uygun endişe etmesin dinleyicilerimiz. Ben kargonun hayvan taşınan bölümlerini de görme imkanım olmuştu. Hı hı. Gayet sağlıklı, sıhhatli, güzel şekilde kargoda da getirilebiliyor. Hı hı. Yani valiz muamelesi yapılmıyor. Evet. Onlara bir canlı muamelesi yapılıyor.
Evet. Son olarak Sayın Çetin şunu da soralım. Şimdi yurt dışından vatandaşlarımız geldi. Türkiye'de 15 gün için geldiler örneğin ama doyamadılar. O 15 gün uzadı. Belki bir aya çıktı. Zaman aşımı olduğunda bu gümrükle ilgili yine sorun yaşarlar mı?
Evet, şimdi örneğin elektronik eşyalarda kullanmış olduğumuz telefonlar, işte geldiğimizde 90 gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ama eğer IP numaralarını ya da gerekli telekomünikasyon iletişim başkanlığına bildirimde bulunmazsak 3 ay sonra, yani 90 günden sonra bu konuşmalar kapatılıyor. Hı hı. Yine Türkiye'ye getirilecek olan telefonlarla ilgili yurt dışındaki vatandaşlarımıza bir duyuru yapmamız gerekiyor. Daha çok yakın buna ilişkin düzenlemeler getirildi. Getirilen her telefon için Türkiye'ye 1500 TL ek vergi alınacak. Yani hediye kapsamında getirilen telefonlar için ayrıca 1500 lira bir telefon için. Hmm. Bu da aslında telefonun artık hediyelik eşya olarak getirilmesi
önlemek için
de ortadan kalkıyor, evet, aslında. Yani evet, çok bir anlamı olmuyor. Çünkü o telefonlar Türkiye'de vergisini ödeyerek zaten kullanabiliyorsunuz. Bu süreleri geçirdik. Ya da baktık ki Türkiye'de kalacağımız süreler uzadı. O durumda illerde de yapabiliriz. Gümrük müdürlüklerimize, sanayi il müdürlüklerimize başvuruda bulunarak 6 ay bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay süre uzatım hakkı vardır. Hı hı. Yani 6 ay boyunca tekrar başvurarak kalacağımız süre uzayacağı ortaya çıktığı durumlarda 6 ay süreyle biz getirdiğimiz gümrüğe tabi eşyamızı Türkiye'de 6 ay boyunca tutabileceğiz.
Evet. Sayın Çetin, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yurt dışından vatandaşlarımız sağ salim inşallah öncelikle gelsinler. Ama hediye de getireceklerse de lütfen bu gümrük kurallarına dikkat etsinler. Olumsuzluklarla karşılaşmasınlar istiyoruz. Bu anlamda bugün sevgili dinleyicilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin'le gümrük kuralları konuştuk. Özellikle Türkiye için gereken gümrük kurallarını bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte tabii ki sizlerle birlikte olacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.